Ayrım 20, Yaşam ve Yazgı 1. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 213, 34. Bölüm. Lyudmila Nikolayevna Kazan'a döndükten sonra zayıflamaya ve öğrencilik yıllarındaki gençlik fotoğraflarına benzemeye başladı. Dağıtım yerinden yiyecek maddeleri alıyor ve yemek yapıyordu. Sobaları yakıyor, yerleri siliyor, temizliyordu. Sonbahar günleri çok uzun ve bu uzun günlerin boşluğunu dolduracak bir şey yok gibi geliyordu ona. Saratov'dan geldiği gün akrabalarına yolculuğunu anlattı. Yakınlarına karşı işlediği suçları düşündüğünü, hastaneye gidişini anlattı. Oğlunun yırtık parçalar halindeki kanlı üniformasının olduğu paketi açtı. O anlatırken Aleksandra Vladimirovna derin derin iç çekiyor, Nadia ağlıyordu. Viktor Pavlovich'in ise elleri titremeye başlamıştı. Masanın üzerinden çay bardağını alamıyordu. Koşa koşa onu görmeye gelen Maria Ivanovna'nın yüzü bembeyaz olmuş, ağzı açık kalmıştı ve gözlerinde acı çekiyormuş gibi bir ifade belirmişti. Bir tek Lyudmila parlak mavi gözlerini iri iri açarak sakin sakin konuşuyordu. Artık kimseyle tartışmıyordu. Oysa hayatı boyunca büyük bir tartışmacı olmuştu. Eskiden birine istasyona nasıl gideceğini tarif etmesi gerektiğinde Lyudmila heyecanlandığı ve öfkelendiği için yolları ve binilmesi gereken tramvayları hep yanlış söylerdi. Bir gün Viktor Pavlovich ona Lyudmila geceleri kiminle konuşuyorsun diye sordu. Lyudmila bilmiyorum, belki bir düş görmüşümdür dedi. Viktor Pavlovich bir daha ona bu soruyu sormadı ama Aleksandra Vladimirovna'ya hemen hemen her gece Lyudmila'nın çantaları açtığını, köşede duran küçük sedirin üstüne battaniye serdiğini, alçak sesle kaygılı kaygılı konuştuğunu anlattı. Bana öyle geliyor ki sanki gündüzleri benimle, Nadia'yla sizinle birlikteyken rüyada gibi, gece ise savaştan önceki gibi canlı oluyor sesi dedi Viktor Pavlovich. Bana kalırsa hastalandı. Farklılaşıyor, başka biri oluyor. Bilmiyorum dedi Aleksandra Vladimirovna. Hepimiz acı çekiyoruz. Herkes aynı acıyı çeker ama herkes kendince çeker. Konuşmaları kapının çalınmasıyla kesildi. Viktor Pavlovich ayağa kalktı. Fakat Lyudmila Nikolayevna mutfaktan ben açıyorum diye bağırdı. Anlaşılmaz bir şeydi ama evdekiler Lyudmila Nikolayevna'nın Saratov'dan döndükten sonra günde birkaç kez posta kutusunda mektup var mı yok mu kontrol ettiğini görüyorlardı. Kapı çalınsa hemen kapıya koşuyordu. Şimdi de onun aceleci, neredeyse koşan ayak seslerini duyan Viktor Pavlovich ve Aleksandra Vladimirovna birbirlerine baktılar. Lyudmila Nikolayevna'nın sinirli sesini duydular. ''Yok, bugünlerde hiçbir şey yok. Hem bu kadar sık gelmeyin. Daha 2 gün önce size yarım kilo ekmek verdim.'' 35. Bölüm. Teğmen Viktorov karargaha yedekte bulunan hava avcı alayının komutanı binbaşı Zakap Luka'nın yanına çağrılmıştı. Karargâhtaki nöbetçi Teğmen Velikanov, binbaşının bir U-2 ile Kalinin bölgesine, hava ordu karargahına gittiğini, akşam döneceğini söyledi. Viktorov'un çağrılma nedeniyle ilgili sorusu üzerine Velikanov göz kırparak meselenin yemekhanedeki içki alemi ve skandalla ilgili olabileceğini söyledi. Viktorov bir muşamba yağmurluktan ve ona tutturulmuş bir battaniyeden yapılmış yazı makinesi tıkırtısının geldiği perdenin arkasına bir göz attı. Kalem müdürü Volkonski, Viktorov'u görünce ne soracağını tahmin ederek şöyle dedi. ''Yok, mektup yok mu Teğmen yoldaş?'' Sivil daktiloci Lenoçka Teğmen'e şöyle bir göz attı. Düşen bir Alman uçağından alınma merhum pilot Demidov'un armağanı olan Zafer Ganimet'i aynaya baktı. Kepini düzeltti. Daktiloda bir kez daha yazmakta olduğu bordronun üzerinde duran cetveli kaydırdı ve tekrar yazı makinesinin tuşlarına vurmaya başladı. Kalem müdürüne hep aynı soruyu soran bu uzun yüzlü Teğmen Lenoçka'da bıkkınlık uyandırıyordu. Viktorov gerisin geri havaalanına giderken orman tarafına saptı. Alayın çarpışmalardan uzak olduğu bir ay boyunca malzeme ikmali yapılmıştı. Eksilenlerin yerine uçuş personeli alınıyordu. Bilmediği bir yer olan bu kuzey bölgesi bir ay önce Viktorov'a olağan dışı görünmüştü. Ormanın ve sarp tepelerin arasından hızla akan genç nehrin yaşamı, çürük kokusu, mantar kokusu, ağaçların uğultusu onu gece de gündüz de rahatsız ediyordu. Uçuşlar sırasında yerdeki kokular avcı uçağının kabinine kadar geliyordu sanki. Bu orman, bu göl, Viktorov'un savaştan önce kitaplardan okuduğu eski Rusya yaşamını veriyordu soluğuyla birlikte. Burada göllerin, ormanların arasında çok eski yollar vardı. Bu dümdüz gövdeli ağaçlardan evler, kiliseler yapılıyor, gemi direkleri yontuluyordu. Geçmiş burada gri kurdun koştuğu ve Viktorov'un şimdi askeri kantinin yemekhanesine doğru yürüdüğü bu orman kıyısında Alyonuşka'nın ağladığı zamanlarda düşünceye dalmış ve susmuştu. Bu geçmiş zaman ona saf, basit, genç bir zaman olarak görünüyor, sadece eski Rus evlerinde yaşamış genç kızlar değil, sakalına ak düşmüş tüccarlar, papaz çömezleri ve patrikler de binbaşı Zakap Luka'nın hava alayıyla bu ormanlara gelmiş olan hızlı arabalar, otomatik toplar, dizeller, sinema ve radyo dünyasının pilotları, akıllı delikanlılardan 1000 yaş daha genç geliyorlardı. Bu geçmiş gençliğin simgesi alacalı sarp kıyılar arasında ormanların yeşili içinde, mavi ve kırmızı desenler içinde akan hızlı ve incecik Volga'ydı. Kaç kişiydiler? Teğmenler, çavuşlar, savaş yolunda yürüyen ünvansız sıradan delikanlılar. Kendi belirledikleri sayıdaki sigaralarını içerler, beyaz bir kaşıkla teneke yemek tasını tıngırdatırlar. Tren vagonlarında kağıt oynarlar, kentte dondurma ziyafetine konarlar, 100 gramlık küçük bardaklarıyla küçük vodka paylarını öksürerek içerler, kendi belirledikleri sayıda mektup yazarlar, sahra telefonuyla bağırarak konuşurlar, kimi küçük kalibreli toptan, kimi büyük kalibreliden ateş eder, kimi T-34 tankın gaz pedalına basar, bağırarak bir şeyler söyler. Çizmesinin altında toprak gıcırdıyor ve eski bir şilte gibi yaylanıyordu. Yerde yapraklar vardı. Üstte hafif gevrek, birbirinden farklı ve ölü yapraklar. Onların altında ise yıllar önce kurumuş kahverengi, kütürdeyen tek bir parça haline gelmiş yapraklar, tomurcukları patlatan, fırtınayla gürleyen, yağmurdan sonra güneşte ışık saçan yaşamın külleri vardı. Çürümüş, neredeyse tüy gibi hafif çalı çırpı ayaklarının altında un ufak oluyordu. Sessiz bir ışık yapraklardan oluşan bir abajurun altına yayılarak orman toprağına ulaşıyordu. Ormanda buz kesmiş yoğun bir hava vardı. Kasırgalara alışkın bir avcı uçağı pilotu bunu özellikle hissediyordu. Isınmış terlemiş bir ağaç nemli taze keresle kokuyordu. Ama ölü ağaçların ve çalı çırpının kokusu canlı ormanın kokusunu bastırıyordu. Orada köknarların olduğu yerde reçine kokusu yüksek bir oktava yerleşiyordu. Titrek kavak insanın içini bulandıracak kadar tatlı kokuyor, kızıl ağaç acı soluğunu salıyordu. Orman dünyanın geri kalanından ayrı yaşıyordu ve Viktorov her şeyin dışarıdakinden farklı olduğu bir eve girdiğini düşünüyordu. Kokular, kapalı perdelerin arasından sızan ışık, sesler bu duvarların arasında başka türlü dağılıyordu. Ve ormandan çıkmadığın sürece kendini hep her zamankinden farklı, pek tanımadığın insanlar gibi hissediyordun. Sanki dipten yüksek ve kalın bir tabaka halindeki orman havasının arasından yukarı bakıyorsun, yapraklar dalga sesi çıkarıyor, bir hışırtıyla kepindeki yeşil yıldıza yapışan örümcek ağlarının, gölün yüzeyiyle dibi arasında asılı duran yosunlar olduğunu sanıyorsun. Hızla uçan koca kafalı sineklerin, ağır kanlı böceklerin, tavuk gibi dalların arasında dolaşan yaban horozunun yüzgeçlerini oynattıklarını ve tıpkı bir balığın suyun yüzeyine çıkmadığı gibi onların da hiçbir zaman ormanın üstüne çıkmayacaklarını düşünüyorsun. Saksağın telli kavağın tepesinden havalanacak olsa da tekrar dalların arasına dalıyor, sanki bir balık yan dönerek bir an güneşte beyaz pullarını parlatmış ve tekrar suya dalmış gibi oluyor. Ve ormanın dibindeki alacakaranlıkta solmakta olan mavi yeşil çiğ damlalarıyla kaplı yosun ne garip görünüyor. Bu sessiz yarı karanlığın içinden birden aydınlık bir orman düzlüğüne çıkmak ne güzeldir. Birden her şey bambaşka olur. Sıcak toprak, güneşin ısıttığı ardıcın kokusu, havanın hareketliliği, mor bir madenden dökülmüş gibi duran, başını eğmiş iri çan çiçekleri, yapışkan, reçineli saplarının üzerindeki yabani karanfiller. İnsana bir tasasızlık gelir, orman düzlüğü yoksul yaşamda mutlu bir gün gibidir. Limon renkli kelebekler, koyu mavi perdahlanmış gibi parlak böcekler, karıncalar, otların arasında hışırdayan kara yılan. Her biri kendisi için bir emek harcamıyor, hep birlikte tek bir ortak iş yapıyor gibidirler. Üzerine küçük yapraklar serpiştirilmiş bir ak ağaç dalı yüzüne değiyor. Bir çekirge zıplayıp ağaç gövdesi zannettiği insanın üstüne atlıyor. Belindeki kemere yapışıyor, acele etmeden yeşil bacaklarını geriyor, yuvarlak, kösele gibi sert gözleriyle, koyun benzeri yüzüyle orada oturuyor. Sıcak geç kalmış çilek çiçekleri, güneşten kızmış düğmeler ve kemer tokası. Bu orman düzlüğünün üstünde ne bir U-88 ne de bir Heinkel herhalde hiçbir zaman uçmamıştır. 36. Bölüm. Geceleri sık sık Stalingrad'da hastanede geçen ayları anımsıyordu. Terden ıslanmış geceliği, hafif tuzlu mide bulandırıcı suyu, rahatsız olduğu ağır kokuyu aklına getirmiyordu. Bu hastane günleri ona bir mutluluk gibi görünüyordu. Ve burada ormanda ağaçların uğultusuna kulak verirken onun ayak seslerini mi duydum acaba diye düşünüyordu. Öyle miydi acaba? Ona sarılıyor, saçlarını okşuyor, ağlıyordu ve kendisi de onun ıslak tuzlu gözlerini öpüyordu. Viktorov bazen yaka atlayıp Stalingrad'a gitmeyi düşünüyordu. Tutsa tutsa birkaç saat tutardı. Riyazan'da yakıt ikmali yapabilir, sonra Engels'e giderdi. Orada tanıdığı bir delikanlı vardı, sorumlu denetçi olarak çalışan. Ne olacak, sonra varsın kurşuna dizsinler. Hep eski bir kitaptan okuduğu öykü aklına geliyordu. Bir mareşalin oğlu olan zengin Şeremetyev kardeşler 16 yaşındaki kız kardeşlerini Prens Dolgoruki ile evlendiriyorlar. Kız düğünden önce Dolgoruki'yi galiba sadece bir kez görüyor. Ağabeyler kız kardeşleri için çok yüklü bir çeyiz veriyorlar. Armağan edilen gümüş 3 oda dolduruyor. Düğünden 2 gün sonra 2. Petro ölüyor. Dolgoruki ve yakın çevresini yakalayıp kuzeye götürüyorlar. Ahşap bir kuleye kapatıyorlar. Genç kadın telkinlere kulak asmıyor. Bu evlilikten kurtulabilecektir. Zaten prensa topu topu 2 gün geçirmiştir. Kocasının peşinden gidiyor. Kuytu bir orman kıyısındaki ahşap kulübeye yerleşiyor. 10 yıl boyunca her gün Dolgoruki'nin kapatıldığı kuleye gidiyor. Bir sabah ne görsün? Kulenin penceresi ardına kadar açık, kapısı kilitli değil. Genç prenses yollarda koşuyor. Kim olursa olsun köylü, asker, karşılaştığı herkesin ayaklarına kapanıyor, yalvarıyor. Kocasının nerede olduğunu soruyor. İnsanlar ona Dolgoruki'nin Nijni Novgorod'a götürüldüğünü söylüyorlar. Yayan gittiği yolda çok çileler çekiyor. Nijni'de ise Dolgoruki'nin kolları, bacakları ve kafası kesilerek öldürüldüğünü öğreniyor. O zaman Prenses Dolgoruka'ya manastıra gitmeye karar veriyor. Kiev'e gidiyor. Manastıra gireceği gün Dnieper Nehri kıyısında uzun süre dolaşıyor. Prenses Dolgoruka'ya kararından pişman olmuyor. Rahibeliğe adım atarken nişan yüzüğünü parmağından çıkarması gerekiyor. Ama yüzükten ayrılamıyor. Kıyıda saatlerce dolaşıyor. Sonra güneş batmaya yüz tuttuğunda yüzüğü parmağından çıkarıyor. Dnieper'e atıyor ve manastırın kapısına gidiyor. Kimsesiz çocuklar yurdunda büyümüş, Stalingrad Devlet Bölge Elektrik Santralı makine atölyesinde tesviyeci olarak çalışmış, hava kuvvetleri temininin aklına hep Prenses Dolgoruka'nın yaşamı geliyordu. Ormanda yürüyor ve artık hayatta olmadığını, onu gömdüklerini ve uçağının bir Fritz tarafından vurulduğunu, burun üstü yere çakıldığını, paslandığını, dağıldığını, otlarla kaplandığını ve Vera Shaposhnikova'nın buralarda dolaştığını, durduğunu, Volga'ya doğru yamaçtan indiğini, suya baktığını gözünün önüne getiriyordu. 200 yıl önce ise genç Prenses Dolgoruka'ya burada dolaşmış, orman düzlüğüne çıkmış, keten bitkilerinin arasından geçmiş, üzeri kırmızı yemişlerle dolu çalıları elleriyle aralayarak yürümüştü. Viktorov'un hem canı yanıyor, bir yandan içinde bir acı, bir umutsuzluk, bir yandan da tatlı bir şey hissediyordu. Sırtında eski bir asker gömleğiyle dar omuzlu bir teğmen ormanda yürüyor. Unutulmaz bir zaman içinde unutulan onun gibi kim bilir ne kadar çok insan vardır. 37. Bölüm. Viktorov daha havaalanına yaklaşırken önemli olaylar olduğunu anlamıştı. Benzin ikmal araçları uçuş pistinde dolaşıyordu. Havaalanı hizmet taburundan teknisyenler, makinistler, üzerleri maskeleyici ağla örtülü uçakların çevresinde dört dönüyorlardı. Genellikle sesi çıkmayan seyyar radyo vericisi düzgün ve gürültülü sesler yayıyordu. Viktorov adımlarını hızlandırarak tamam diye düşündü. Hemen o anda da her şey doğrulandı. Elmacık kemiğinin üzerinde pembe yanık lekeleri olan teğmen Solomatin karşısına çıktı ve ''Yedekten çıkıyoruz, emir geldi.'' dedi. ''Cepheye mi gidiyoruz?'' diye sordu Viktorov. ''Başka nereye olacak? Taşkent'e mi?'' dedi Solomatin ve köy tarafına doğru yürüdü. Anlaşılan canı sıkılmıştı. Oturduğu evin sahibesiyle arasında ciddi bir gönül meselesi vardı. Koşa koşa ona gidiyordu. Viktorov'un yanından tanıdık bir ses, ''Solomatin mal paylaşacak, ev kadına inek kendine.'' dedi. Viktorov'un uçuş partneri Teğmen Yeremin patikadan yürüyordu. ''Bizi nereye gönderecekler Yerema?'' diye sordu Viktorov. ''Kuzeybatı cephesi saldırıya geçecek olabilir. Tümen komutanı biraz önce R5 ile geldi. Douglas'la uçan bir pilot tanıdığım var hava kuvvetleri karargahında. Ona sorabilirim, her şeyden haberi vardır.'' ''Ne soracaksın? Söylerler nasılsa kendileri.'' Sadece karargahı ve havaalanındaki pilotları değil, köyü de bir telaş sarmıştı. Alayın en genç pilotu olan kara gözlü, şiş dudaklı Asteğmen Korol, yıkanmış, ütülenmiş çamaşırlarını götürüyordu. Çamaşırların üstünde bir somun ekmek ve içinde kuru meyveler olan küçük bir çıkın duruyordu. Ev sahibi iki yaşlı dul kadın onu ekmeklerle şımartıyorlar diye Korol'la dalga geçerlerdi. Asteğmen göreve gittiği zamanlar yaşlı kadınlar havaalanına gelirler, yarı yolda onu karşılarlardı. Biri uzun boylu, dimdik, diğeri beli büküktü. Korol ikisinin arasında kızgın, mahcup, şımarık bir çocuk gibi yürürdü. Ve pilotlar Korol'un ünlem işareti ve soru işareti arasında yürüdüğünü söylerlerdi. Filo komutanı Vanya Martinov sırtında kaputu, bir elinde çantası, öbür elinde ezilmesinden korktuğu için çantasına koyamadı, tören kasketi evden çıktı. Ev sahibinin kızıl saçlarını ondüle yapan kızı başörtüsüz olarak onun ardından öyle bir bakışla bakıyordu ki her ikisi için de bir şey söylemek fazla olurdu. Ayağı aksayan küçük biri olan Viktorov'la birlikte kaldığı siyasi yönetici Golub ve teğmen Vanya Skotnoy'un eşyalarını alıp gittiklerini rapor etti. Viktorov bu eve birkaç gün önce geçmişti. Daha önce Golub'la birlikte uzun çıkık alınlı ve patlak ela gözlü berbat bir kadının evinde kalıyordu. İnsan bu patlak gözlere bakınca kendini hasta hissederdi. Kiracılarını kaçırmak için evin içini dumana boğardı. Bir keresinde de çaylarının içine kül atmıştı. Golub, Viktorov'u bu ev sahibi hakkında alay komiserine rapor yazmak için ikna etmeye çalışıyor. Ancak Viktorov rapor yazmak istemiyordu. ''Dilerim koleradan geberir.'' diyerek bu duruma boyun eğmişti Golub. Yeni eve geçmişlerdi. Bu ev onlara cennet gibi gelmişti. Ama işte yakında cenneti terk etmek gerekecekti. Kısa bir süre sonra Viktorov da eşya torbası ve yıpranmış küçük bavuluyla iki katlı gibi yüksek gri evlerin yanından yürüyordu. Ayağı aksayan oğlan da Viktorov'un armağan ettiği savaş ganimeti tabanca kılıfıyla tavuklara ve ormanın üstüne dönüp duran uçaklara nişan alarak yanında zıplayarak geliyordu. Yevdokiya Mihayevna'nın onu dumana boğdu, evin yanından geçti ve donuk camın arkasında kadının hareketsiz yüzünü gördü. Kuyudan iki tahta kovayla su getirirken soluk almak için durduğunda hiç kimse bu kadınla konuşmazdı. Ne ineği, ne koyunu, ne de çatısının altına yuva yapmış bir kuş vardı. Golub ona sorular sorup kadının kulak soyundan geldiğini ortaya çıkarmaya çalışmıştı. Ama yoksul bir aileden geldiği anlaşılmıştı. Kadınlar kocasının ölümünden sonra adeta delirdiğini, soğuk bir sonbahar günü göle girdiğini ve gün boyu gölün içinde oturduğunu söylüyorlardı. Adamlar onu zorla sürükleye sürükleye gölden çıkarmışlar. Fakat kadınlar onun kocasının ölümünden önce de, evlenmeden önce de konuşkan biri olmadığını söylüyorlardı. İşte Viktorov bir orman köyünün sokağında yürüyor ve birkaç saat sonra buradan ebediyen uçup gidecek. Bütün bunlar uğuldayan orman, bostanlarına geyiklerin girdiği köy, eğrelti otu, sarı reçine birikintileri, nehir, guguk kuşları hepsi onun için artık var olmayacaktı. Yaşlı adamlar, genç kızlar, kolektifleştirmenin nasıl yapıldığına ilişkin konuşmalar, köylü kadınların sepetinden ahududu aşıran ayıların, çıplak ayaklı engerek yılanının başına basan çocukların hikayeleri kaybolup gidecekti. Doğduğu ve büyüdüğü işçi kasabasının yüzünü fabrikaya çevirdiği gibi, yüzünü ormana çevirmiş bu garibine giden olağan dışı köy yitip gidecekti. Sonra avcı uçağı yere inecek ve bir anda yeni bir havaalanı, yeni bir köy ya da fabrika kasabası, kendi yaşlıları, genç kızları, gözyaşları ve şakaları, yara izleri yüzünden burunları kel kalmış kedileri, geçmişle, genel kolektifleştirmeyle, iyi ve kötü ev sahibeleriyle ortaya çıkacaktı. Yakışıklı Solomatin bu yeni durumda serbest zamanlarında kasketini giyecek, sokakta gezinecek, gitar çalıp şarkı söyleyecek ve bir kızın aklını başından alacaktı. 20. Ayrımın sonu. Sayfa 224.